Evet, gençler. Benim spor ayakkabım yapay zeka. Birazcık metafor üzerinden gidelim istedim. İlk sunum biraz daha teknik ve detaylıydı. Burada da aslında teknik detaylara girmeden yapay zekayı nasıl ve nerede konumlandırmamız gerektiğine dair biraz daha metaforik bir anlatım benimsedik. Şimdi soru şu. Dünyanın en iyi spor ayakkabısına sahip olmak sizi şampiyon yapar mı? Yani
bir koşucunun işte nasıl desem bedensel olarak gücüne veya işte ne bileyim koşabiliyor mu mesela?
Evet.
Onun dışında
kondisyonu var mı? Değil mi? Antrenmanlı mı?
Dayanıklı mı? Bu gibi şeyleri
azimli mi? Değil mi? Yani iyi bir ayakkabıya sahip olmak şampiyon yapmaz. Peki şampiyonluğa etkisi olabilir mi? Evet. Şimdi tam evet evet güzel benzetme. O da bir metafor.
Kızlar çok renkli kalem falan kullanır ama sonradan düşük alır. Erkekler sadece koşu kalem.
Gibi diyorsun. Evet. Metaforlar değişebilir ama sonuç aşağı yukarı aynı gençler. Şimdi ben burada 3 tane çarpıcı örnek verdim. İlki 1936 Berlin. Jesse Owens ve çivili devrim. Yani şimdi içeri biraz aydınlık, şu ışıkları bir kapatalım mı? Biraz daha detaylar görünsün. Çivili devrim biliyorsunuz bazı spor ayakkabılarının altında çivi ya da çiviye benzer çıkıntılar var değil mi? Uzun çıkıntılar var. İşte tutuşu artırmak için sporla ilgilenenler daha iyi bilir. Çivili olanları nerede kullanıyorsunuz daha çok? Hangi sahada? Çim sahada değil mi? Yapay sahada çivili ayakkabıya izin verirler mi? Döverler adamı yani. Şimdi Jesse Owens aslında Adidasler dediğimiz işte bugün Adidas diye bildiğimiz markanın kurucusu. Adidasler 1936'da bir hafif çivili bir ayakkabı tasarlıyor. Yani amacı işte tutuş mekaniğini artırmak, kaymaktan dolayı ortaya çıkacak güç kayıplarını en aza indirmek. Çünkü kaydığın zaman hem zaman kaybediyorsun hem efor sarf ediyorsun o kaymaktan kaynaklı. Kaymayı nasıl sıfıra indiririm diye düşünüyor ve bu çivili ayakkabıları ilk tasarlayan o Adidasler. Çiviler tabii ki itiş gücünü artırdığı için, zemine tam kavradığı için bir miktar performansı artırıyor. Enerji kaybını azaltıyor ve Jesse Owens gerçekten de Berlin'de 1936'da 4 altın madalya kazanıyor bu ayakkabıyla, 4 altın madalyayla dönüyor. Demek ki doğru araç ve doğru yetenekle tarihi bir performans ortaya çıkabiliyor. Şimdi ikinci örneğimiz Nike Vaporfly dediğimiz süper ayakkabı olayı. Bu da gençler, tabi az önceki Adidas'tı bu Nike. Reklama girmesin. Bunlar üzerinden gitmemiz gerekiyor. Şimdi bu da çok muazzam bir tasarım aslında. Evet. Şu kalınlık var ya gençler, şu ayakkabının şu zemin kalınlığı, taban kalınlığı. Bunu özel malzemelerden tasarlıyor. Zumix dediği, işte esnek, karbon fiber plakalar. Bu böyle öne atılması için bir esneklik kazandırıyor. Yani çarpan kuvveti oluşturuyor. Çıkarken ya da koşarken, işte dize eklemlere binen kuvveti azaltarak bir şekilde. Dolayısıyla bu çok müthiş bir performans katkısı sağlıyor bu ayakkabı. Nike'ın bu Vaporfly tasarımı ilk olarak o yapıyor ve futbolda bir etik tartışma doğuruyor bu. Çünkü bu ayakkabıyı giyinenler gerçekten de yapılan ölçümlerde sadece süre demeyelim genel olarak performansa %4 etki ediyor. Yani bu tür olimpiyatlarda da %4 çok büyük bir rakam. Yani az bir rakam değil. Çünkü milisaniyelerle rekor kırıyorsun veya şampiyon oluyorsun ya da olamıyorsun neticede. %4 demek müthiş bir şey demek. Bu da şunu doğuruyor. Acaba bu olay teknolojik dopinge girer mi? Normalde doping dediğiniz nedir? İşte bir gıda alır değil mi? İşte yorgunluğunu gölgeleyici veya ekstra enerji verici bir şeyle dopinge girer. İşte diyorlar bu tasarımdaki bir ayakkabıyı kullanmak teknolojik dopinge girer mi girmez mi diye bir etik tartışma doğuyor. Ve bu tartışmadan sonra 2020'de Dünya Atletizm Federasyonu taban yüksekliğini 4 santimle sınırlıyor. Yani tasarıma sınırlar getiriyor. bu ayakkabı tasarımlarına sınırlama getiriyor. Bu neyi doğuruyor? Çünkü bu ayakkabıyı giyinenlerin şampiyon oldukları veya rekor kırdıkları görülünce bu ortaya çıkıyor. Ve teknoloji güçlendikçe etik ve adalet konusundaki tartışmalar da böylece büyüyor. Çünkü şöyle düşünün, biz hep bu kavramsal olarak kullanırız ya, herkese o imkanı eşit olarak sunabiliyor musun? Yok. Yani giyen var, giymeyen var. Doğru mu? O zaman ne oluyor? Bir adaletsizlik oluyor. Gerçekten kişinin performansını ölçmüş olmuyorsun orada. Ekipman performansı devreye giriyor. ABB Bikila 1960 gençler. Roma olimpiyatlarında ayakkabı kullanmamayı tercih ediyor. Sahra altı bir Afrikalı bu. ABB Bikila ve ayakkabı kullanmadan yalın ayak Roma'nın taşlı sokaklarında maraton koşuyor. Ve maraton koşusu yani uzun koşu. Ve şampiyon oluyor. Dünya rekoru kırarak şampiyon oluyor. Bu alanda zaten Afrikalılar hep şampiyondur, onu söyleyeyim. ABB Bikila da ayakkabısız sahra altı ilk Afrikalı şampiyon. Onu söyleyeyim yani. Yani o kapıyı açan da bu. Yani Afrika kıtasındaki gençlerin işte koşuya başlaması ve ondan sonra sürekli hep şampiyon olmalarını başlatan kişi de bu yani. Şunu da söyleyeyim. İlk olarak 1960'da şampiyon oluyor. Ayakkabısız şampiyon oluyor. Bak az önce ayakkabılar, performansları konuştuk. Adidas'ın tasarımıyla rekor kırdığını konuştuk. Bakın bu da ayakkabısız rekor kırıyor. 1964'te de ayakkabı kullanarak yine rekor kırıyor. Kendi rekorunu. Ayakkabıyla da kendi rekorunu yine kırıyor. Yani araç, kullandığı araç performansı destekleyebilir ama değerin kaynağı insanın hazırlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı. Yani bu örnek bize çarpıcı olarak bunu gösteriyor. Yani çünkü 3 örnek inceledik, düşünün. Birisi işte Adidas'ın tasarımıyla ayakkabı veya işte çok süper ayakkabı dediğimiz uç noktadaki tartışmalar, teknolojik doping konusu. Bir de ayakkabısız bir şampiyon. Yani bunları yan yana koyduğunuz zaman kafanızda metaforu netleştirdiniz şu anda. Doğru mu? Yani yapay zekayla nasıl bağlayacağımız aşağı yukarı anlaşıldı. Tabii devamı çok trajik. Bikila bir trafik kazası geçiriyor. Felçli kalıyor falan. Ondan sonra engelli olimpiyatlarına katılmaya başlıyor falan filan yani. Oraları geçelim. Ne yapıyoruz? Farklı sporlar için farklı spor ayakkabılar kullanıyoruz. Doğru mu? Koşmak için, basket için, futbol için, tenis için, voleybol için, halter için. Mesela bir salon sporu yapacaksan düz tabanlı giymek zorundasın. İşte bir halı saha ayakkabısıyla gidersen almazlar seni içeriye. Doğru mu? Ya da basket sahasında giydiğin ayakkabıyı sen futbol oynarken de kullanayım dersen sakatlık yaşayabilirsin. Çünkü basket ayakkabısı işte burkulmalar önleyici yüksek bilek tasarımına sahiptir. Veya trekkingde giydiğin ayakkabı daha da yüksek bilek tasarımı vardır. Çünkü tam ayak eklemini, bileklerini korumak üzere tasarlanmış. Çünkü darbeleri emmesi lazım, ayak burkulmalarını tam önlemesi lazım falan filan. Dolayısıyla doğru ayakkabı performansı en üst seviyeye taşıyan bir araç ve farklı amaçlar için de farklı araçlar kullanıyoruz. Ayakkabı ne yapıyor? Konfor sağlıyor, hızı destekliyor, darbeyi azaltıyor. Bunlar gerçek. Ne yapmaz? Karar vermez, hedef belirlemez. Bizim yerimize asla koşamaz. Dolayısıyla yapay zekada destekler, hızlandırır, önerir ama bizim yerimizi asla alamaz. Yani metaforu detaylandırırsak, veriler zemin, algoritmalar, ayakkabının tasarımı, çıktığı performans ve insan da tabii ki işin öznesi koşucu. Bu zinciri kuran, kullanan, yöneten tabii ki kimdir? İnsanın ta kendisidir. Yani bu önemli. En önemlisi de bu. Yapay zeka nedir? Çok böyle OECD bilmem şeye falan girmedim. Bu normal. Formal tanım değil ama tarif diyelim. Verilerden örüntüler öğrenerek tahmin, sınıflandırma, öneri, üretim veya karar desteği sağlayan bilgisayar tabanlı yöntemlerin bütünüdür aslında. Bir sistem. Metafor anlaşıldı değil mi gençler? Yani spor ayakkabısı üzerinden gayet iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Bunu da yine siz ileride kendi öğrencilerinize veya işte bu tür faaliyetlerde kullanabilirsiniz. Önemli bir şey. Ya da diğer arkadaşlarınızın verdiği diğer metaforlar, daha orijinal olmak isterseniz bana referans vermenize gerek kalmadan kullanabilirsiniz. Peki akademik üretimde yapay zeka kullanımı, bunun sınırları nasıl? Şimdi ayakkabıya gereğinden fazla anlam yüklemek ne kadar yanlışsa, yapay zekaya da gereğinden fazla zihinsel, ahlaki veya akademik yetki vermek o kadar yanlış gençler. Yani onu baş tacı etmemize de gerek yok yani. Şunları kabul edelim. Yapay zeka güçlü bir yardımcı. Bizim asistanımız. Tamam mı? Doğru konumlandıralım. Destek almak meşru mu? Evet. Destek almazsak geri kalırız. Onu söyleyeyim. Kullananlar her zaman kullanmayanların önüne geçecek. Bunu unutmayın. O yüzden destek almak kesinlikle meşru. Katkıyı gizlemek, doğrulamadan kullanmak veya başkasının emeği gibi sunmak etik sorundur. Bak, kullanmak meşru ama kullandığını beyan da edeceksin. Beyan etmezsen o sana döner. Çok olumsuz döner. İlk derste bahsettim örneklerinden. 4. Özgün soru, yöntemsel dikkat ve tüm sorumluluk insana aittir. Bunun için de aslında pratik örnek vereceğim birazdan. Yani medyaya yansımış örneklerinden derlediğim birkaç örnek vereceğim. Mesela yapay zeka hızlı metin üretir. Hızından bahsettik zaten. Ama hız doğruluk anlamına asla gelmez. Akıcı cevap verir. Yani öyle akıcı cevap verir ki seni manipüle edebilir. Tamam mı? Yani insanlar arasında var ya öyle, hani dilbaz derler. Çok güzel kullanır. Seni ikna eder bir yandan. Sen dolandırılabilirsin yani. Yapay zeka da öyle. Gerçekten dilbazdır. Seni manipüle edebilir. Çok akıcı ve hızlı bilgi verir sana ve seni manipüle edebilir. Bu güvenilir olduğu anlamına asla gelmiyor. Yani her an yapay zekayı kullanırken teyakkuzda olmanız lazım. Yapay zeka ikna edici görünür ama bu görünmek onun gerçekten de doğru kanıtlanmış bir veri sunduğu anlamına asla gelmiyor gençler. Yine 4 S kuralımızı burada da hatırlatıyoruz. Sor, sorgula, sına, sahiplen. Doğru kullanım ve riskli kullanımlar neler? Bazı örnekler verelim. Diyelim ki bir ödev veya bir konu çalışacağız veya bir proje üstünde çalışıyoruz. Bu paragrafı daha açık hale getir diyebiliriz. Bu doğru bir kullanım. Ama bu bölümü benim yerime yaz dediğim zaman sen doğrudan özneyi yapay zeka haline getirmiş oluyorsun. Tamam mı? Yani dükkanı ona devrediyorsun. Bunu yapmıyoruz. Bu argümanın zayıf yanlarını bana göster diyebilirim. Meşru kullanım örneğidir bu. Fakat argümanın kontrol edilmeden doğrudan kullanırsam eğer bu yanlış olur. Yani eksik yanlarını sorgulayabilirim ama onu direkt alıp kullanmak yanlış. Kaynak için anahtar kelime öner diyebilirim ama kaynakları listele ve kullan diyemem. Bu çok büyük sorun. Çünkü uydurma kaynak üretiyor. Tamam mı? Az önce söylediğimiz dilbazlığından dolayı uydurma olmayan bir şeyi varmış gibi gösteriyor. Halüsinasyon dediğim. Kodumdaki hatayı açıkla. Veya işte yazdığın metindeki hataları açıkla. Kodun çıktısının anlaşılmadan kullanılması, bu riskli bir kullanım. Yani hata ayıklama işlemini ona yaptırabiliriz. Ama tutup da hatalı veya doğrulu fark etmez, teyit etmeden veya zayıf yönlerine bakmadan doğrudan kullanılması yanlış kullanım. Diyelim ki sunum hazırladınız. Sunum akışındaki tutarsızlıkları tespit et ve öneriler sun diyebiliriz. Bak, öneriler sun diyebilirim. Bu çok önemli. Hata tespiti yap, zayıflıkları açıkla, çelişki varsa açıkla, öneri sun. Niye? Sonrasında tercihi kendim yapacağım. Bana bir şey çıkaracağım, fikir edineceğim. Tercihi kendim yapıp yönlendirebileceğim. Ama sunumumu hazırla, şu konuda sunum hazırla dediğim zaman olmaz. Yine dükkanı ona devretmiş oluyorsun. Bunu yapmıyoruz. Yaparsanız oldu gibi görünür ama işin içinden çıkamazsınız. Yanlışı düzeltmek sıfırdan doğru yapmaktan daha zordur. Her zaman için. Daha fazla zaman, daha fazla maliyet. Sürekli doğrulama yapman gerekecek çünkü. Evet, farklı amaçlar için farklı yapay zeka araçları tıpkı spor ayakkabıda olduğu gibi var. İşte yol bulmak için navigasyon rota öneriyor. En kısa yolu, en güvenli yolu öneriyor. Ama insan nedir? Nereye gideceğini, hangi yolu seçeceğini insan seçiyor. İçerik seçmek mesela YouTube, Spotify, Netflix. Bunlar da bize ne yapıyor? Algoritmalar sürekli öneriler sunuyor değil mi? Sürekli bunu tartışıyoruz işte, algoritmalara teslim oluyoruz diye. Tamam, bu öneri sunabilir yapay zeka. Senin ilgi alanlarını tespit edebilir. Daha çok vakit geçirdiğin video ve içeriklere seni yönlendirebilir. Ama ne yapacaksın? İrade. Tamam mı? İrade. İradeyi kullanacaksın, ortaya koyacaksın. Benim iradem var, bu benim şeyim değil. Hangisine ne kadar zaman ayıracağına sen karar vereceksin. Yazı yazmak, işte klavye kelimeleri tamamlayabilir, metni düzeltebilir, senin yerine mail yazabilir, itiraz metni yazabilir, dilekçe yazabilir, önemli değil. Ama üslubu, düşünceyi tamamen senin revize etmen gerekiyor. Fotoğraf mesela, yüz tanıma, ışığı düzeltiyor, filtre uyguluyor değil mi? İyileştirebiliyor çekimleri. Ama neyi çekeceğine sen karar vereceksin. Çektiğinin anlamının ne olduğuna sen karar vereceksin. Onun sorumluluğunu da sen alacaksın. Yani bu çok önemli. Çeviri yapmak, metni başka dile aktarır ama anlamı, bağlamı ve terimi insan kontrol eder. Yapay zeka ajanlarının terim kavramlarını da zorlandığı bir açık. Yani bazı terimler var değil mi? Terim sözlüğü dediğim hani o alana, o bilime özgü özel terimler. Orada karşılığı var. Şimdi sen moda mod çeviri yaptırıyorsun. Atıyorum orada o terimin korunması gerekiyor. Birebir kullanılması gerekiyor. O sana çeviriyor ama literatürde o terim yok. Karşılığı yok. Sen diyorsun o güzel çevirdi. Literatüre de hakim olmadığın için o yanlış kullandığı terimi yakalayamıyorsun. Olduğu gibi bırakıyorsun. Ama alanında uzman birisi baktığı zaman ne yapacak? Rezil olacaksın. Bitti. Güvenlik sağlamak, spam, sahte mesaj, riskli işlemleri, işaretler. Bunu yapabilir ama son doğrulama kesinlikle insanda olmalı. Aracı doğru seçersek işimiz kolaylaşır. Ama hedef, anlamlandırma, işte irade dediğimiz son karar veren kesinlikle insan. Bakın burada özetlemeye çalıştım. Bunların içinde çok güzel şeyler de var. Yer yer bunları da ben kullandım. Kullanıyorum onu söyleyeyim. Bazılarını hiç kullanmadım ama bazılarını kullandım. Mesela görsel tasarım için Midjourney, Nano Banana, Google'ın, işte Dolly dediğimiz, Adobe Firefly, Canva Magic Studio, Canva'yı birçoğunuz kullanıyor. Magic tarafını kullandınız mı hiç? Bu görsel oluşturma ile ilgili hiç yapay zeka kullanan var mı aranızda? Görsel. Evet. Evet. Değil mi? Şu içeriğe uygun görsel üret dediğin zaman üretebiliyor. Arkadaşlar Midjourney şu an çok iyi. Çok üst düzey, tam profesyonel. Yani onu söyleyeyim. Nano Banana zaten Gemini'nin içerisinde çalışan yine Google'ın görsel üreticisi. Dolly. Diğerleri de çok iyi. Video ve hareketli görseller. Runway çok çok iyi. Onu söyleyeyim. Runway. Luma Dream Machine. LDM dediğimiz. Sora. Descript. Bunlar video üreten. Ciddi video. Yani bu, sadece bu yazılımları ortak kullanıp kısa metraj veya işte orta metraj animasyon ya da gerçek şeyli içerik filmler, kısa filmler üretenler var yani. Ve ciddi bir sektör artık, pazar. Ses ve müzik, Suno, Lyra 3, Udio, Eleven Labs, Adobe Podcast. Bakın bunların bir veya birden kaçını aynı anda kullanıp çok güzel müzik içeriği üretenler var. Sayfaları milyonlar tıklanıyor. Gençler müthiş para dönüyor. Yani ben sunuma işin ekonomik boyutunda katmak istedim ama kapsamımda değildi, katmadım. Ama çok müthiş paralar dönüyor. Mesela son zamanlarda Anatolian diye bir grup var. Müziklerini herkes dinliyor. Dinlemediniz mi? Anatolian Rock diye. Gençler her şeyi kaçırıyorsunuz siz. Nasıl yaşıyorsunuz ya? Bakın Anatolian Rock diye bir şey var. YouTube sayfası var. YouTube müzikten bakın. Anatolian Rock diye. Eski şarkıları, eski besteleri gençler. Yeniden ne yapıyor orada? Yorumluyor yapay zeka kullanarak. Ve milyonlar dinleniyor yani. Dinlediğin zaman o diyorsun ipek gibi ses. Harika. Müzik harika. Yani tabii bunu temel müzik bilgisi iyi olan insanlar yapıyor. İşte dedik yani doğru kişinin elinde doğru araçla mükemmel seviye işler çıkabiliyor yani. Anatolian Rock bakın mesela oradaki içeriklerin tamamı yapay zeka müzik ajanları tarafından profesyonellerce üretilmiş içerikler. Modelleme, mimari, LookX AI, Luma AI, Veras gibi. Bunlar da gençler hem oyun sektöründe, hem sinema sektöründe, hem reklamcılıkta çok ciddi kullanılıyor. Yazılım geliştirmede kitap Copilot, sizin alanınız çok değil ama Cursor, Replit Agent gibi kod yazma, hata ayıklama ve uygulama geliştirme konusunda çok çok üst düzey ajanlar bunlar. Yani normalde atıyorum 6 ayda işin içinden çıkacağınız bir kod bloğunu 5-6 saat içinde her şeyle tamamlar, anahtar teslim yaparsınız yani. Tabii uzman bilginizin olması lazım. Yani bilmeyen biri yapamaz. Onu söyleyeyim. Bunlar sizin özgün fikrinizi, estetik kararınızı parlatan ajanlar. Tabii ki son sorumluluk hep söylüyoruz. Kime ait? İnsana ait. Evet. Farklı akademik amaçlar için. Örneğin literatür keşfi ve ilk tarama için bunları sık kullanın. kullanın, muhakkak deneyimleyin, tamam mı? Semantik skolarla konsensüs ilk veri tarama için çok değerli. Yani bir konuda kaynak bulacaksınız ya. Bu ikisi. Semantik skolar konsensüs. Sistematik literatür taraması, özel tablo çıkarma, elicit mükemmel. Mükemmel. Makale ağı, station metric dediğimiz. Yani bir çalışma yapılmış. Çalışma yapılırken o konuda yapılmış önceki çalışmalar, bak çalışmalar, o konuda yapılmış sonraki çalışmalar bir graf halinde, A halinde sana sunuyor. A halinde. Sen onların içinden istediğini seçebilirsin. Connected Papers, Research Review, Leakmaps. Atıf bağlamı, kaynak güvenilirliğinin kontrolü, işte DOI dediğimiz bunların şeyleri, doğrulanma süreçleri. S-site diye bir yazılım. Kaynak dosyalarla çalışma, PDF notlandırma, Notebook LM. Gençler, Notebook LM. Müthiş bir seviye. Tamam. Şöyle bir külliyatı koyun. Tamam mı? Şöyle. Aynı anda 10 tane 10 ciltlik şeyi koyun külliyatı. Tamam mı? 10 ciltlik külliyatı koyun. Bana özetle deyin. Bana mısın demez. Yani 10 tane asistanınız olsa, yardımcınız olsa yaptıramayacağınız işi Notebook LM'e çok rahatlıkla yaptırırsınız. Bu da yine Google'ın geliştirdiği yazılımlardan bir tanesi. Tamam mı? Bak bunların her biri altın değerinde ha. Ona göre gençler. Böyle. Duyup geçiyorsunuz ama. Çekin canım, sıkıntı yok. Bunlar sizin için var. Nasıl? Oğlum her şeyi her zaman vermeyiz. Biz de hazineleri ne yapıyoruz? Toprağın, curufun içine sokuyoruz. Onu bekleyen sabreden alacak yani. Yoksa şimdi sabretmeyip şuradan çıkıp gidersen alamazsın yani.
Hocam bir önceki
çekin. Sabır çok büyük bir güçtür gençler. Tamam mı? Yani sebat edersen, sabredersen onu yakalarsın. Bak kaç ton topraktan kaç gram altın çıkıyor, doğru mu? Böyle yani. Derin araştırma raporu, çok aşamalı web taramaları. Bakın özellikle şimdi diyelim ki web taraması yapıyorsun. Diyelim 20 tane web sitesine girip çıkacaksın. Onun düşünün alt sayfaları var, bilmem neleri var, içerikler falan filan. Yani son zamanlarda sosyal bilimciler de özellikle web içerikler üzerinden akademik çalışmalar yapıyorlar. Ya da işte derin araştırma raporları, ChatGPT Deep Research, yani ChatGPT'nin professional versiyonu gençler çok çok iyi. Özellikle proje tabanlı çalışmalarda sadece sizin yüklediğiniz dokümanlara bağlı kalarak içerik üretimi konusunda çok çok iyi. Cloud Research de aynı şekilde. Bunu çok aşamalı web taramaları, webin alt web sayfaları üzerinden ve ilişkili web sayfalar üzerinden size kapsamlı raporlar çıkartabilir. Kaynakça yönetimi Zotero Web Vibe çok çok iyi. Yani hani bir yüksek lisans doktora falan yapacaksınız, akademik bir çalışma yapacaksınız ya da referans vererek bilimsel bir makale yazmak istiyorsanız, popüler de olabilir, hiç önemli değil. Kesinlikle Zotero Byte çok önemli kaynakça yönetimi açısından ki sözelciler bu konuda çok önemli, sözelciler için bu çok önemli. Son zamanlarda biliyorsunuz kaynaklar da artık elektronik olarak kütüphaneler, kaynaklar uzaktan mesela şimdi oturalım. Yazma Eserler Kütüphanesi'nin şeyine üye olalım. Hepsine erişebiliyoruz yani, tamam mı? Akademik İngilizce düzeltme, dil parlatma, DeepL, Write'la Grammarly. Bunu diğer ajan mesela GPT'ye de Gemini'ye de yaptırabilirsin ama bu tam üst düzey profesyonel, tamam mı? O yüzden diyorum yani bir ajana bağlı kalmak mantıklı değil. Her amaç için, aynı spor ayakkabı metaforunu o yüzden, her amaç için farklı olanları kullanabilmeniz lazım. Bir kısmı ücretli, bir yere kadar ücretli, bir yerden sonra ücrete geçmek zorunda kalırsın, tamam mı? Çok çok uzun. Mesela az önce söyledik ya, mantık zinciri veya hesap zinciri kırılabiliyor diye. Diyelim ki sen kırılmadan çalışmak istiyorsan abonelik ücreti ödüyorsun. Ya bunların ücretleri de çok fazla değil. Sürümden kazanıyorlar. Milyonlarca üyeleri var. Ne oluyor işte? Ayda 500 lira, 1000 lira veya 100 lira. Programına göre, yazılımına göre değişiyor yani. Fiyatlar da çok böyle şey değil. Yazma taslağı, bölüm kurgusu, akademik argüman geliştirme, GPT, Cloud, Notebook, LM. Süper araçlar gençler, bakın. Özellikle Cloud, ondan sonra Connected Papers, GPT, Notebook, LM, bunlar süper araçlar. Akademik muhakeme ve son sorumluluk tabii ki yine insan da, bunu hatırlatmadan geçmiyoruz. Bakın 3 tane olay vereceğim, hızlıca geçiyorum bunları. ChatGPT ve sahte hukuk kaynakları 2023'te oldu. New York'ta 2 avukat mahkemeye sunmak üzere bir şey hazırlıyor. Örnek dava gösteriyor işte dosyada. ChatGPT'yi hazırlatıyorlar ve hazırladıkları dava dosyasında 6 tane hayali dosya var. Yani yapay zeka kendisi uydurmuş 6 tane. Sanki 6 dava varmış ve onunla hüküm verilmiş gibi emsal gösteriyor onu hakime karşı hazırladığı dava dosyasında. Sonra bu tespit ediliyor ve avukatlara 5000 dolar ceza veriliyor ve faaliyetleri askıya alınıyor gençler. Yani hızlı taslak hazırlama, dava araştırması için ön fikir verme, metin düzenleme, yani bunlar için kullanabiliriz. Ama insana nerede muhtacız, nerede biz lazımız, kaynak gerçek mi, karar var mı gerçekten, atıf doğru mu, hukuki sorumluluk kimde? Yani bunlar kesinlikle insan denetimi istiyor. İkinci örnek Robert Williams vakası. Yüz tanıma yazılımı kullanıyorlar, yapay zeka destekli ve bir tanesini teşhis ediyor ve gözaltına alıyorlar. Diyor ki bu filan kişidir diyor yapay zeka. Gözaltına alıyorlar adamı. Detroit'te işte bu Robert Williams dediğimiz adam 2020'de gözaltına alınıyor. Ve bu yapay zekanın yanlış yönlendirdiği ilk tutuklama vakası olarak tarihe geçiyor. Yanlış teşhis yani. 30 saat yok yere adamı alıkoyuyorlar. 30 saat. Yani görüntü tarama yapar, şüpheli eşleştirir, büyük veri içinde hızlı arama yapar ama bunun kesinliğini, hukuki kararını, bağımsız kanıtını, insan hakları, masumiyet karineleri açısından değerlendirecek olan da yine insan. Yani bir kişiyi sen düşün yok yere belki taciz suçlaması yaptı o adama, doğru mu? 30 saat alıkoydu. Onun eşi var, çocuğu var, çevresi var, iş hayatı var. Ne yapıyorsun sen onu? Hepsine birden darbe vuruyorsun demektir. Bu çok büyük bir sorumluluk gençler. Üçüncü örneğimiz akademik yayın vakası gençler. Bu çok büyük bir olay, vaka yani. Nature biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Hani akademik dergiler içerisinde en üst seviyedir. Yani Nature'da yayının varsa tamam yani sen olmuşsun demektir. Yani şey top en makale kabul edilmesi en zor dergilerden biridir. Oradaki bir haber, kaynak o. Akademik makalelerde Regenerate Response as an AI Language Model ve As of My Last Knowledge Update gibi üretken yapay zekayı özgü ifadeler yayın metninde tespit ediliyor. Yayınlanmış makalelerde. Hani yapay zekayı kullanıyorsunuz da en son diyor ya, işte bunun için size ek fikirler sunabilirim gibi kalıplar kullanıyor ya sonunda. Kopyala yapıştır yaparken bunları unutuyorlar. Bunları makaleye koyuyorlar. Yani şu ifadeler regenerate response hani diyor ya cevabı yeniden üret diyor mesela değil mi? Bunları makalede unutuyorlar. Ve bunlar tespit ediliyor. Ve sayısı da az değil yani. Ve bu tespitlerde makalelerde, yayınlanmış makalelerde yapay zeka kullanım beyanı da bulunmuyor üstelik. Bulunsa yine hata da, bulunmaması daha da büyük hata. Yani çünkü sen ne yapmışsın demektir? Onu almış koymuşsun ve hiç kontrol etmemişsin demektir. Yazar için büyük bir fecaat zaten, çok büyük bir sıkıntı. Artı dergi yönetimi için çok büyük sıkıntı. Editör fark etmemiş, hakem fark etmemiş, yayınlanmış, bitmiş, süreci bitmiş. Bilimsel makalelerde şöyle bir şey var gençler, tezlerde de bu böyle. Yayınlandı, literatüre girdi ya, bazı dergilerde, bazı yayın evlerinde 3 gün hakkınız var onu değiştirmek için. Küçük değişiklikler o da yani teknik, içerik değil. Teknik değişiklikler, redaksiyon anlamında yani. O 2 gün, 3 gün biterse çoğunda bu da yok. Asla onu değiştiremezsin. Eğer hata varsa ona düzeltme yayınlat. Yani tekzip dediğimiz var ya. Corrigenta veya corrigentum yayınlatmak zorundasın. Yani onu telafi edecek bir ikinci yayın yapmak zorundasın. Orada bu hatayı yaptım, doğrusu budur demek zorundasın. Değiştiremiyorsun yani. O seninle, sen mezara gidersin, o mezara da gitmiyor yani. O literatürde kalacak yani. Dünya var oldukça. Anlatabildim mi yani? Bu kadar vahim yani. Ve burada maalesef bunlar tespit edildikten sonra büyük bir deprem yaşanıyor camiada. Editörler, hakemler, yazarlar bunların hepsi büyük bir sıkıntıya gidiyor. Bazıları kara listeye alınıyor. Hiçbir yayın evi bunların makalelerini artık çalışmalarını kabul etmemeye başlıyor. Bazıları kendi kurumlarında ciddi etik soruşturmalar geçiriyor. Bunlardan ceza alıyorlar. İşlerinden oluyorlar vesaire. Yani dolayısıyla bunlar ciddi problemler. Epistemik yani bilgi sorumluluğu gençler tasarlayan, yöneten ve kullanan insana ait. Ne yaparsanız yapın. Kaynakçalarımız bunlar. Bahsettiğimiz haberler, bahsettiğimiz bütün olaylar hepsi doğrulanmış. Tamam mı? Yerinden alınmış şekilde. Evet, yapay zeka kullanım beyanımız. Yine örnek olsun diye buraya yerleştirdim. bu sunumun hazırlanmasında üretilen yapay zeka araçları yardımcı araç olarak kullanılmıştır. Nihai içerik seçimi, yorum, kaynak doğrama ve etik sorumluluk sunumu hazırlayan kişiye, yani bana aittir. Bunu bu şekilde siz de çalışmalarınızda kullandığınız zaman belirtmek zorundasınız gençler. Benzer örnekleri var zaten. Yapay zeka etik kullanım beyanı diye yazarsanız çıkar. Evet, yine teşekkür ediyorum gençler. Bitirmiş olduk. Var mı sorunuz?